Ayrım 38, sayfa 831. Hitler generalleriyle görüşüyor. Suikastten kurtulduktan ya da suikastten kurtulmuş gibi görünerek generalleri sindirdikten sonra Hitler batıda girişeceği taarruz planlarına hız verdi. 20 Kasım'da 8 sayılı emri çıkardı. Bu emirde alarm durumunun sürdürülmesini ve böylece elverişli hava şartlarının hemen kullanılmasına hazırlıklı bulunmasını söyledi. Hollanda ve Belçika'nın imhasına ait planları açıkladı. Sonra büyük savaşların arifesinde yüreksizlere cesaret vermek ve morallerini yükseltmek gerektiğini düşündü ve komuta mevkilerinde bulunan generallerle genelkurmay subaylarını 23 Kasım öğle üzeri başbakanlıkta bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda yaptığı konuşma Hitler'in belli başlı askeri şeflerle yaptığı konuşmaların en ilginçlerinden biridir. Flansburg'daki OKV dosyalarından bir kısmının müttefiklerin eline geçmesi sayesinde bize kadar gelmiş bulunuyor. Bu konuşmaya ait notlar toplantıda bulunan ancak adı bilinmeyen biri tarafından alınmıştır. Hitler söze şöyle başladı. Bu konferansın amacı gelecekteki olayların karşısında bana yön verecek düşünce yönteminin üzerinde size bir fikir vermek ve kararlarını size açıklamaktır. Geçmiş, geçmekte olan ve geçecek olaylarla doluydu kafası. Toplantıda bulunan bu sınırlı insan grubuna yabancı bir açıklıkla ve yüksek söz söyleme yeteneğiyle sesleniyordu. Bereketli ve hareketli kafasından geçen fikirlerin muhteşem bir özetini yaptı ve olayların gelecekte alacağı biçimi tam bir kesinlikle önceden haber verdi. Ama onun da konuşmasını dinleyenlerin arasında Almanya'nın ve dünyanın kaderini o sırada elinde tutan adamın artık büsbütün zıvanadan çıktığını ve tehlikeli bir megaloman haline geldiğini düşünen hiç kimse yoktu denilebilir. Tarihsel olayların olabilir akışını açıkça görecek gözlerim dedi ilk kavgalarını anlatırken ve sert kararlar alacak sağlam bir iradem vardı. Son bir etken olarak kendim için büyük bir alçak gönüllülükle şunu söylemeliyim. Ben eşsiz bir adamım. Benim yerimi dolduracak ne bir asker ne bir sivil vardır. Suikast teşebbüsleri tekrarlanabilir. Ben kendi akıl ve karar gücümden eminim. Benim başardıklarımı kimse başaramamıştır. Ben Alman halkını çok yükseklere çıkardım. Dünya bugün bizden nefret etse bile bunun hiç ziyanı yok. Almanya'nın kaderi bana bağlıdır. Ben ona göre hareket edeceğim. Milletler Cemiyeti'nden çıkılması, zorunlu askerliğin kurulması, Ren'in tahkim edilmesi ve Avusturya'nın işgali gibi sert kararları aldığı zamanlar kendisinden kuşkulandıkları için generallerini azarladı. Bana güvenenlerin sayısı çok azdı o zaman dedi. Giriştiği fetih hareketlerini çevresinde bulunanlarla alay edercesine anlattıktan sonra sıra Bohemya, Moravya ve Polonya'daydı dedi. Ne yazık ki baştan beri Hitler'in sözlerine kanan Chamberlain onun bu sözleri söylediğini işitmeden ölüp gitti. Sudet Alman topraklarıyla yetinemeyeceğimi daha baştan anladım. Yalnızca parçalı bir çözümdü bu. Bohemya'nın üstüne yürümeye karar verildi. Bundan sonra protektora kuruldu ve bu sırada Polonya istilasının temeli atıldı. Ama o sırada önce doğudan başlayıp batıya mı dönmek yoksa tersini mi yapmak gerektiğine pek karar vermiş değildim. Olayların baskısı altında önce Polonya'ya karşı savaş açıldı. Bunu durmadan savaş istemekle suçlayanlar olabilir. Ben bütün varlıkların kaderini savaşta görüyorum. İnsan ezilmek istemiyorsa savaşı göze almalıdır. Alman halkının gittikçe artması daha büyük Lebensraum'a ihtiyaç hissettirmektedir. Benim amacım nüfus sayısı ile nüfusun içinde yaşadığı yer arasında rasyonel bir ilişki yaratmaktır. Mücadele de buradan başlamalıdır. Hiçbir ülke bu problemin çözümünden kaçamaz. Yoksa teslim olur ve çöker. Hiçbir zeka oyununun burada yeri yoktur. Çözüm ancak kılıçla olur. Dövüş gücünü artırmayan ulus geri çekilmeli. Hitler'e göre geçmişteki Alman liderlerinin Bismarck ve Moltke de dahil olmak üzere hataları gereğince sert olmamalarıydı. Çözüm bir ülkeye ancak elverişli zamanda hücum etmekle mümkün olabilirdi. Bunu anlayamadıkları için 1914'te bir sürü cephelerde savaşıldı ama problem çözülmedi. Hitler devam etti. Bugün dramın ikinci perdesi yazılmaktadır. 67 yıldır ilk defa iki cephede savaşmak zorunda kalmıyoruz. Ama bunun ne kadar süreceği bilinemez. Aslında silahlı kuvvetleri darbe indirmemek için örgütlemiş değilim. Darbe indirmek kararını ben her zaman kendim veririm. Führer tek cephede savaşmanın iyiliklerinden söz ederken Rusya sorununu düşündü. Bugün için Rusya bir tehlike değildir. Birçok iş koşullar yüzünden zayıflamıştır. Ayrıca Rusya ile anlaşmamız da var. Anlaşmalar ise ancak amacına yaradıkları süre muhafaza edilir. Rusya bu antlaşmayı kendi çıkarına bulduğu süre muhafaza edecektir. Rusya hala büyük amaçlar peşindedir. En büyük amacı da Baltık'ta durumunu kuvvetlendirmektir. Biz Rusya'ya ancak batıda serbest kaldığımız zaman karşı gelebiliriz. İtalya'ya gelince her şey Mussolini'ye bağlıydı. Ölümünden sonra her şey değişebilirdi. Stalin'in ölümü gibi Duce'nin ölümü de bizim için tehlikelidir. Bir devlet adamının ne kadar kolaylıkla ölebileceğini ben kendim bugünlerde denedim. Hitler Amerika'nın henüz bir tehlike olmadığı, çünkü Amerika'da tarafsızlık kanunları var. Amerika'nın müttefiklere büyük bir yardımda bulunamayacağı kanısındaydı. Buna rağmen Amerika düşmandan yanaydı. Zaman şimdi elverişlidir. 6 ay sonra artık böyle olmayabilir. Onun için kararım değişmez. En elverişli bulduğum en kısa zamanda Fransa ile İngiltere'ye hücum edeceğim. Belçika ile Hollanda'nın tarafsızlığını çiğnemek o kadar önemli değildir. Biz savaşı kazandığımız zaman kimse bize bunu sormayacaktır. Tarafsızlığı çiğnememizi 1914'teki aptallığı yaparak haklı göstermeye çalışmayacağız. Hitler, Batı'ya yapılacak hücumun dünya savaşının sonu demek olacağını, bunun tek bir hareketten ibaret bulunmadığını anlattı. Yalnızca bir tek sorun değildi bu. Ulusun var olması ya da yok olması sorunuydu. Bundan sonra sözlerini şöyle bağladı Hitler. Tarihimizdeki büyük adamların ruhları hepimiz için cesaret kaynağı olmalıdır. Kader bizden, Alman tarihinin büyük adamlarından istediğinden çok bir şey istemiyor. Yaşadığım süre yalnızca halkımın zaferini düşüneceğim. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğim. Ve bana karşı koyan herkesi yok edeceğim. Düşmanı yok etmek istiyorum. Hitler çok etkileyici bir konuşma yapmıştı ve bilindiği kadar hiçbir general çıkıp da bütün ordu komutanlarının böyle bir zamanda yapılacak bir taarruzun başarıya ulaşacağından kuşkulandıklarını söylemedi. Ya da tarafsızlığını ve sınırlarını Alman hükümetinin resmen garanti ettiği Belçika ile Hollanda'ya karşı girişilecek bir taarruzun ahlak kurallarına aykırı düşüp düşmeyeceğini sormadı. Toplantıda bulunan generallerden bir bölümünün anlattıklarına göre Hitler'in ordu genelkurmay yüksek kademelerindeki moral bozukluğu üzerine söylediği sözler yukarıda yazılanlardan daha da sertti. O gün akşama doğru saat 6'da Nazi başkomutan Brauchitsch ile Halder'i yeniden yanına çağırdı ve Brauchitsch'e Genelkurmay Başkanı Führer'in bürosu dışında yaramaz çocuk gibi bekletilmişti. Zolls'un ruhu üzerine sert bir nutuk çekti. Ordu Yüksek Komutanlığı'na OKV bozgunculuk ruhu sinmişti. Halder'in Genelkurmay'ı Führer'le işbirliği imkansız kılacak şekilde dikbaşlılık ediyordu. Bu azarı işiten Brauchitsch sonradan Nürnberg mahkemesinde anlattığına göre istifasını verdi. Ama Hitler kabul etmedi. Ordu başkomutanının hatırladığına göre benim de her asker gibi görevimi ve vecibelerimi yerine getirmek zorunda olduğumu söyledi. O gece Halder güncesine şu notu düştü. Bir buhran günü. 23 Kasım 1939 birçok bakımlardan bir dönüm noktasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda İkinci Wilhelm'i ikinci dereceye indiren ve Almanya'da siyasi ve askeri iktidarı eline geçiren orduya karşı son ve kesin zaferini Hitler o gün kazanmıştı. O günden sonra bir zamanların Avusturyalı çavuşu yalnız siyasi değil askeri görüşlerini de generallerinkinden üstün saymaya başladı. Ve bundan dolayı generallerin öğütlerini dinlemedi. Eleştirilerine kulak asmadı. Bunun sonucu hepsi için felaket oldu. Brauchitsch Nürnberg mahkemesinde 23 Kasım olaylarını anlatırken şunu söylemiştir. Böylece bir kırgınlık yaratılmış oldu. Sonradan bu kırgınlık ortadan kalktı ama hiçbir zaman büsbütün tamir edilemedi. Ayrıca Hitler'in o sonbahar gününde çektiği nutuk, Halder ile Brauchitsch'in Nazi diktatörünü suya sabuna dokunmadan devirme düşüncelerine de büsbütün son verdi. Hitler önüne çıkacak herkesi yok edeceğini söylemişti. Halder'e göre Hitler Genelkurmay tarafından kendisine karşı yapılacak bir muhalefeti de şiddetle bastıracağını açıklamıştı. Halder hiç olmazsa o sırada bu gibi korkunç tehditlere karşı koyacak bir adam değildi. 4 gün sonra 27 Kasım'da General Thomas, Schacht ve Popitz'in teşvikiyle kendisini görmeye geldiği ve Führer'e karşı harekete geçirmesi amacıyla Brauchitsch'i kollaması kendisinden istendiği zaman Halder, Thomas'ın Hitler atılmalıdır dediğini sonradan hatırlar. Genelkurmay Başkanı, generale zorlukların hepsini hatırlattı. Brauchitsch'in herhangi bir darbede aktif bir rol oynayacağından emin olmadığını söyledi. Birkaç gün sonra Nazi diktatöründen kurtulmak için plan hazırlamaktan vazgeçmesini Gördeler'e söyledi ve bu konuda çok gülünç nedenler ileri sürdü. Hassel bu nedenleri güncesine geçirmiş. Hassel'e göre Halder düşmanla karşı karşıya bulunulduğu sırada isyan edilemeyeceğini söyledikten sonra şu nedenleri de ileri sürmüş. Alman halkını İngiliz kapitalizminin esaretinden kurtarması için Hitler'e son bir fırsat vermeliyiz. Elde başka adam yok. Muhalefet gereğince olgunlaşmamıştır. Genç subaylara güvenilmez. Hassel bu sırada ilk komploculardan Amiral Canaris'e başvuruyor ama ondan da bir iş çıkmıyor. Eski elçi 30 Kasım'da güncesine şunu yazıyor. Canaris generallerden herhangi bir karşı koyma hareketi doğacağı umudunu yitirmiş. Bu yolda daha fazla uğraşmanın yararsız olduğu kanısında. Az sonra güncesine şunu da not ediyor. Halder'le Brauchitsch Hitler'in uşakları, başka bir şey değil. Polonya'da Nazi terörü, birinci aşama. Almanya'nın Polonya'ya hücum etmesinin üzerinden uzun bir süre geçmeden defterim istila edilen ülkede girişilen Nazi terörü üzerine yazılmış bir sürü olaylarla dolmuştu. Bu olayların başka güncelere de yazılmakta olduğu sonradan anlaşıldı. Hassel 19 Ekim'de SS'lerin özellikle Yahudilere karşı yaptıkları hayvanca hareketler üstüne işittiklerini geçirmiş defterine. Az altında da Posen vilayetinde yaşayan bir Alman toprak sahibinin anlattığı bir hikaye defterinde şöyle. Orada son gördüğü sahne sarhoş bir parti liderinin hapishane kapılarının açılmasını emretmesi olmuş. 5 fahişeyi öldürmüş ve ikisinin de ırzına geçmiş. Halder 18 Ekim'de karargah komutanı General Edward Wagner ile o gün yaptığı görüşmelerin belli başlı noktalarını defterine geçirmiş. Wagner o gün Polonya'nın geleceği üzerinde Hitler'le bir görüşme yapmış. Polonya'nın geleceği çok karanlıktı. Polonya'yı yeniden kurmaya niyetimiz yok. Alman ölçülerine göre örnek bir devlet kuracak değiliz. Polonya, aydın sınıfının hakim sınıfı olarak kalması önlenilmelidir. Düşük bir yaşama düzeyi sürdürülmeli bu ülkede. Ucuz esirler. Topyekün bir örgütsüzlük yaratılmalı. Almanya bu şeytanca planı yürütmek için oraya atanacak genel valiye gerekli araçları sağlayacaktır. Sağladı da. Polonya'da Nazi terörünün nasıl başladığını ele geçen Alman belgelerine ve Nürnberg duruşmalarında verilen ifadelere dayanarak burada kısaca anlatabiliriz. Polonya'daki terör, Almanların sonradan bütün istila edilen ülkeler halklarına yaptıkları kötü ve korkunç işlemlerin yalnızca bir başlangıcıydı. Ama şunu da kabul etmek gerekir ki, başka yerlerde yapılanlar Polonya'da yapılanların yanında hiç kalır. Nazi barbarlığı Polonya'da inanılmayacak kadar korkunç bir düzeye varmıştır. Hitler Polonya'ya karşı hücuma geçmezden hemen önce 22 Ağustos'ta Obersalzberg'de yaptığı toplantıda Alman generallerinin hoşuna gitmeyecek şeylerin olabileceğini generallerine söylemiş, bu gibi işlere karışmamalarını, kendi askeri görevleriyle uğraşmalarını öğütlemişti. Bunları neden söylediğini biliyordu. Bu kitabın yazarı gerek Berlin'de ve gerekse Polonya'da bulunurken Nazilerin yaptıkları kıyımlar üzerine bir sürü haberler duymuştu. Bu haberler elbette ki generallerin de kulaklarına gidiyordu. Eylül'ün 10'unda Polonya seferi tam hızıyla devam ederken Halder defterine bunlardan birini yazmış. Sonra bu olayı Berlin'de herkes duydu. SS topçu alaylarından birinin askerleri 50 Yahudi'yi bütün gün köprü tamiratında çalıştırdıktan sonra bir sinagoga tıkmışlar ve Halder'in yazdığına göre orada onları toptan öldürmüşler. Yaptıklarına sonradan pişman olan 3. Ordu Komutanı General von Küchler bile çok sert davranmamış olduklarından ötürü askeri mahkemenin bu askerlere verdiği hafif cezaları birer yıl tasdik etmek istememişti. Ama ordu başkomutanı Brauchitsch, Himmler'in müdahalesiyle suçluların genel af kapsamına girdiklerini ileri sürünce hepsini affetmişti. Kendilerini koyu Hristiyan sanan Alman generalleri zor durumdaydılar. 12 Eylül'de Führer'in treninde Keitel ile Amiral Canaris arasında bir görüşme yapıldı. Canaris, Polonya'da yapılan mezalime itiraz etti. OKV'nin Dalkavuk şefi hemen şu cevabı verdi. Führer bu işe önceden karar vermiş bulunuyor. Ordunun bu işe karışmak istememesi, SS ve Gestapo'yu kendisine rakip sayması demekti. Bu takdirde imhayı gerçekleştirmek için her askeri birliğe SS komiserlerinin tayin edilmesini kabul etmesi gerekecekti. Canaris'in Nürnberg'de ortaya çıkan güncesinde şunlar var. Polonya'da geniş çapta idamların planlanmış olduğundan ve özellikle soylularla papazların imha edileceklerinden haberim bulunduğunu General Keitel'e söyledim. Dünya bu olaylardan Wehrmacht'ı sorumlu tutacaktı. Himmler generalleri sorumluluktan kurtarmayacak kadar kurnazdı. 19 Eylül'de Himmler'in baş yardımcısı Heydrich ordu yüksek komutanlığını ziyaret etti ve General Wagner'e SS'lerin Polonya Yahudilerini, aydınlarını, rahiplerini ve soylularını temizleme planını anlattı. Halder, Wagner'in durumu kendisine bildirmesi üzerine bu konudaki tepkisini defterine şöyle geçirmiş. Ordu temizlik hareketinin ordunun çekilmesine ve ülkenin sivil yönetime bırakılmasına kadar ertelenmesini istiyor. Aralığın başında çekilecek. Ordu Genelkurmay Başkanı'nın bu kısa günce notu Alman generallerinin moral durumunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Generaller temizliğe, yani Yahudilerin aydınların, din adamlarının ve soyluların yok edilmesine ciddi olarak karşı koymak niyetinde değillerdi. Yalnızca bu işin ordunun Polonya'dan çıkmasına kadar ertelenmesini ve böylece ordunun sorumluluktan kurtarılmasını istiyorlardı. Ve elbette ki dışarıdaki halk oyunu da düşünmeliydiler. Halder Brauchitsch ile Polonya'daki temizliği uzun uzadıya görüştükten sonra ertesi gün güncesine şunu yazmış. Yabancı ülkelerde bu çeşit olaylardan yararlanılarak mezalim propagandası yapılmasına karşı fırsat verilmemeli. Rahipler Katolik. Bunun hiç gereği yok bu sırada. Ertesi gün yani 21 Eylül'de Heydrich bir ilk temizlik planını ordu yüksek komutanlığına gönderdi. İlk tedbir olarak Yahudiler şehirlere sürülecekti. Yahudilerin şehirlerde ortadan kaldırılmaları daha kolay olacaktı. Son çözümün biraz zaman alacağı ve çok gizli tutulması gerektiği bildiriliyordu. Ama bu gizli muhtırayı okuyan general son çözümün imha edilmek olacağını bilmiyordu. 2 yıl sonra son çözümün uygulanma zamanı gelince bu deyim Alman yüksek subaylarının savaş içinde işledikleri en iğrenç cinayetleri örtmek için kullandıkları pis parolalardan biri oldu. Rusya doğudaki payını aldıktan ve Almanya'da eski illerini ve doğuda bir takım ek toprakları ele geçirdikten sonra Polonya'nın geri kalan bölümüne Hitler 12 Ekim tarihli bir kararname ile Genel Polonya Hükümeti adını verdi. Hans Frank'ı genel vali, Viyanalı Quisling Seyss Inquart'ı da onun yardımcısı olarak atadı. Frank tipik bir aydın gangsterdi. 1927'de hukuk fakültesinden çıktıktan sonra partiye girmiş, çarçabuk hareketin baş hukukçusu olmuş ve tanınmıştı. Zeki, enerjik, yalnız hukuk değil, genel edebiyat bilgisi de olan, sanattan ve müzikten anlayan Frank, Nazilerin iktidarı geçmesinden sonra artık tam bir hukuk otoritesi olmuştu. Önceleri Bavyera Adalet Bakanı'ydı. Sonra sandalyesiz bakan, hukuk akademisi ve Alman Barosu Başkanı oldu. Esmer, ufak tefek, tombul bir adam olan Frank, 5 çocuk babasıydı. Zekası ve kültürü ilkel bağnazlığını bir parça örtüyor ve Frank'ı o zamana kadar Hitler'in çevresinde bulunmuş olanların en iğrenci haline getiriyordu. Ama bu uygar yaldızın altında korkunç bir cani ruhu vardı. Nürnberg mahkemesinde ortaya çıkan yaşamını ve yaptığı işleri gösteren 42 ciltlik günce Naziler zamanının karanlıklarından ele geçen en korkunç belgelerden biridir. Defterler 1945 Mayıs'ında Bavyera'da Neuhaus yakınlarında Berghof Oteli'nde Frank'ın dairesinde Amerika 7. Ordusu'ndan Teğmen Walter Stein tarafından bulunmuştur. Bu defterlerde yazarının ne kadar soğuk, hain, kanı susamış, yapacağı işi bilen bir adam olduğu açıkça görülür. Barbarca düşüncelerinin hepsi de güncede vardır. Yeni görevine başladığının ertesi günü şunu yazmış. Polonyalılar Alman İmparatorluğu'nun köleleri olmalıdırlar. Bir ara 7 Çek Üniversitelisinin idam edildiğini bildiren ilanları Bohemia Protektoru Neurath'ın duvarlara astırdığını işitince Frank bir Nazi gazeteciye şöyle bağırmıştı. Eğer kurşuna dizilen her 7 Polonyalı için birer ilan asmak istersem Polonya'da bu ilanlar için kağıt yetiştirecek orman kalmaz. Hitler, Himmler ile Heydrich'i Yahudilerin tasfiyesine memur etti. Frank'ın görevi ise Polonya'nın Almanya'ya yiyecek, malzeme ve zorunlu iş sağlamasını gerçekleştirmek ve aydınları ortadan kaldırmaktı. Naziler bu harekete güzel bir at takmışlardı. Olağanüstü yatıştırma hareketi. Außerordentliche Befriedigungsaktion ya da genellikle dendiği gibi AB hareketi. Frank'ın bu işi yoluna koyması biraz zaman aldı. Batı'daki Büyük Alman Taarruzu ilkbaharda bütün dünyanın dikkatini Polonya'nın üzerine çekince yapılan hazırlıkların sonucu alınmaya başlandı. Kendi tuttuğu günceden anlaşıldığına göre 30 Mayıs'ta polisteki yardımcılarıyla yaptığı konuşma sırasında elde ettiği gelişmeyle övünüyordu. 1000 kadar Polonyalı aydın öteki dünyaya gönderilmişti ya da gönderilmek üzereydi. "Baylar," demişti, "bu görevde bize yardımcı olmanız için en şiddetli tedbirleri almanızı rica edeceğim. Gizli olarak da bütün bunların Führer'in adına yapıldığını söyledi. Hitler durumu şu şekilde alıyordu. Polonya'da liderlik yeteneği olanlar tasfiye edilmelidir. Sonra sıra onları izleyenlere gelmelidir. Bu yükü Almanya'ya yükletmenin gereği yok. Bunları Alman toplama kamplarına göndermek gerekmez. Bunların burada Polonya'da yok olmaları gerekir," dedi. Frank'ın defterine göre toplantıda güvenlik polisinin başkanı elde edilen ilerlemeler üzerine bir rapor sundu. Olağanüstü yatıştırma hareketinin başlangıcından bu yana yaklaşık olarak 2000 erkek ve birkaç yüzde kadın yakalanmıştı. Çoğu zaten toplu olarak mahkum edilmişti. Toplu olarak mahkum edilmek için de bir ikinci aydın kafilesi toplanacaktı. Böylece 3500 kişi kadar tutan en tehlikeli Polonya aydınlarının hesabı görülmüş olacaktı. Gestapo, Yahudilerin doğrudan doğruya yok edilmesi işini Frank'ın elinden almıştı. Ama Frank onları yine ihmal etmedi. Güncesi bu konudaki düşünceleri ve başarılarıyla doludur. 7 Ekim'de Polonya'daki Nazi Meclisi'nde ilk yıl başarılarını özetleyen konuşmasını güncesine almış. Sevgili arkadaşlarım, bütün bitleri ve Yahudileri bir yıl içinde tasfiye edemem. Dinleyenlerin burada güldüğünü yazıyor. Ama zamanla ve siz de bana yardımcı olursanız bu amaca varılacaktır. Frank ertesi yıl Noel'den 15 gün önce merkezin bulunduğu Krakow şehrinde bir kabine toplantısına şu sözlerle son vermiştir. Yahudiler konusuna gelince, Yahudilerin şu ya da bu şekilde ortadan kaldırılmaları gerektiğini size çok samimi olarak söylemek zorundayım. Baylar, sizlerden her türlü acıma duygusunu bir yana bırakmanızı rica edeceğim. Yahudileri yok etmeliyiz. Genel hükümetteki 3,5 milyon Yahudi'yi silahla öldürmenin ya da zehirlemenin güç olduğunu kabul ediyordu. Ama Yahudileri şu ya da bu şekilde ortadan kaldıracak tedbirler alabileceğiz. Doğru söylemişti. Polonya'da savaşın bitmesiyle birlikte Yahudilerle Polonyalılar aileleriyle bir arada oturdukları evlerinden alınıp sürülmeye başlandılar. Hitler 7 Ekim'de Reichstag'da barış söylemini verdiğinin ertesi günü Himmler'i yeni bir örgütün başına getirdi. Bu örgütün adı Alman Milliyetçiliğini Güçlendirme Komiserliği'ydi. Buna kısaca RKFDV deniyordu. Örgüt önce Almanya'nın Polonya'dan aldığı bölgelerde yaşayan Polonyalılarla Yahudileri bulundukları yerlerden alacak, onların yerlerine Almanlarla Volksdeutsche'yi yerleştirecekti. Volksdeutsche, Baltık ülkelerinden ve Polonya'nın başka yerlerinden gelen yabancı uyruklu Almanlardı. Halder bu planı 15 gün önce işitmiş ve güncesine şu notu düşmüş. Bu topraklara gelen her Alman'a karşılıklı iki Polonyalı sürülecek. Karşılık olması lazım. Himmler yine görevine başladığının ikinci günü 9 Ekim'de Almanya'ya ilhak edilen topraklarda yaşayan 650 bin Yahudi'den 550 bininin imtisas edilmeye, emilmeye elverişli olmayan bütün Polonyalılarla birlikte genel hükümetin topraklarında Vistül Nehri'nin doğusuna sürülmelerini emretti. Bir yıl içinde 1 milyon 200 bin Polonyalı ile 300 bin Yahudi yerlerinden alındı ve doğuya sürüldü. Ama onların yerine sadece 497 bin Volksdeutsche yerleştirildi. Halder'in tahmin ettiği orandan daha yüksek bir orandı bu. Yerleştirilen her Alman'ın yerine 3 Polonya Yahudisi sürülmüştü. Bu kitap yazarının hatırladığına göre 1939-40 kışı çok şiddetliydi. Çok kar yağmıştı. Sıfırın altında, soğukta ve çoklukla kar fırtınaları altında yapılan bu yeniden yerleştirme hareketleri sırasında Nazilerin vurduklarından ve zindanlarda öldürdüklerinden daha çok sayıda Yahudi ve Polonyalı öldü. Bu konuda Himmler'i gerçekten bir otorite sayabiliriz. Ertesi yaz Fransa'nın düşmesinden sonra SS Liebsstandarte karşısında konuşan Himmler, adamlarının batıda uyguladıkları sürgün hareketiyle doğuda yapmış olduklarını karşılaştırırken şunları söylüyordu. Polonya'da bu işler sıfırın altında 40 derecede yapıldı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı başka yerlere sürmek zorundaydık. Binlerce tanınmış Polonyalıyı, bunu duyun ama hemen unutun, vuracak kadar sert davranmak zorundaydık. Baylar, bir bölükle savaşa girmek, kültür düzeyi düşük, direnen bir halkı baskı altına almaktan, idamları uygulamaktan, halkı sürmekten, bağırıp çağıran isterik kadınları uzaklaştırmaktan çoğu zaman çok daha kolaydır. Toplama kapları müfettişleri başkanı SS Oberführer Richard Glücks 21 Şubat 1940'da Auschwitz'te yeni bir karantina kampı için elverişli bir yer bulduğunu Himmler'e haber verdi. Auschwitz 12 bin nüfusu olan bataklık uzak bir kasabaydı. Kasabada birkaç fabrikadan başka eski Avusturya süvarisinin kaldığı bir kışla vardı. Hemen işe başlandı ve Auschwitz 14 Haziran'da açıldı. Almanların özel işkence metotlarına tabi tutmak istedikleri Polonyalı siyasi mahkumlar için kurulmuştu burası. Sonradan daha da korkunç bir yer oldu. Bu arada büyük Alman kimya tröstü IG Farben, Auschwitz'in yeni kurulacak sentetik kömür, petrol ve kauçuk fabrikası içine elverişli bir yer olacağını düşündü. Hem yeni binaların yapımında hem de yeni fabrikaların işletilmesinde buradaki ucuz esir işçilerden yararlanılabilecekti. Yeni kampı yönetmek ve IG Farben'a gerekli esir işçileri sağlamak üzere 1940 ilkbaharında Auschwitz'e SS'lerin en canavarlarından seçme bir çete gönderildi. Bunların arasında İngiltere'de sonradan Belsen kasabı diye adlandırılacak olan Josef Kramer ile 5 yıl cinayetten hapis yatmış Rudolf Franz Höss adında gençliğinin büyük bir bölümünü önce mahkum sonra da gardiyan olarak geçirmişti. İki kişi vardı. Höss 1946 yılında 46 yaşında Nürnberg mahkemesinde Auschwitz'te 2,5 milyon insanın yok edilmesini nasıl yönettiğini anlatmış. Buna açlıktan ölüme bırakılan yarım milyonun dahil olmadığını övünerek söylemiştir. Auschwitz sonradan imha kamplarının Vernichtungslager en ünlüsü oldu. İmha kampları toplama kamplarıyla karıştırılmamalı. İmha kamplarından sağ çıkan çok az insan vardır. IG Farben'ın müdürleri Almanya'nın en ileri gelen iş adamları sayılırlardı. Hepsi de şerefli bir mevkiye sahiptiler. Hepsi de Tanrı'dan korkarlardı. Bu kadar büyük uluslararası bir firmanın karlı bir işletme için en elverişli yer olarak bu ölüm kampının bulunduğu yeri bile bile seçmesi Hitler zamanında en saygıdeğer Almanların bile ne durumda olduklarını göstermeye yeter.